Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını her hafta sizin için bir portföy yönetim şirketiyle konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu haftaki konuğumuz da Neo Portföy Fon Yöneticisi Bilal Balcı. Bilal Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Sevgili izleyicilerimiz, biz bu yayını 30 Mart Perşembe günü çekiyoruz Bilal Bey'le. Siz de 31 Mart Cuma günü izleyeceksiniz. Bizim yorumlarımızı, verileri lütfen bu tarihleri dikkate alarak yorumlayınız efendim. Şimdi ben öncelikle küresel piyasalarla ilgili ilk sorumu yöneltmek istiyorum Bilal Bey'e. Bundan bir 3-4 gün önce hatta sizinle YouTube'da da gene bir yayın yaptık. Foncu yayınında bankacılık krizi konuşuyorduk, Deutsche Bank konuşuyorduk falan. Şimdi bu hafta sanki hani o krizden çok da fazla bir eser kalmamış gibi gözüküyor piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman. Özellikle de işte bu SVB Bankası'nın First Citizens Bank'e satılmasıyla piyasalar biraz rahatladı gibi gözüküyor. Fakat geçen gün İngiltere Merkez Bankası'nın bir açıklaması oldu ve dedi ki yani bu kriz daha geçmedi aslında. Bir sonraki patlamanın da kurumsal taraftan özellikle de işte emlak kredileri tarafından gelebileceğini öngörüyoruz diye bir uyarıda bulundu. Bu oldukça dikkat çekiciydi bence. Siz ne dersiniz? Yani kriz devam ediyor mu, edecek mi, bitti mi? Sizin görüşünüzü merak ediyorum.
Şimdi ben krizin bittiğini ben de çok fazla zannetmiyorum. Çünkü zaten krizin başlangıcına bakmak lazım. Niye oldu bu Silicon Valley Bank ve diğer birkaç bankanın Amerika'daki? Başlangıcı aslında son 3 yıldır Fed'in yaptığı faiz artışlarından kaynaklanıyor bence. Çünkü banka tahvili alıyor. Tahvil değerini siz bilançoda faizler yükseldiği zaman daha düşük değerli değerliyorsunuz. Dolayısıyla vadeye kadar tutulan bonolar var. Trade amaçlı tutulan bonolar var. Dolayısıyla ben bu krizin çok yakında biteceğini de zannetmiyorum. Belki tekrar başka bir yerden çıkacaktır. Çünkü faizler yükseldiği sürece bankalar ve gayrimenkuller bunlardan çok etkilenen enstrümanlardır. Çünkü gayrimenkulleri hatırlarsınız. 2007 krizinde de aynı şekilde bu mortgage krizinin sebebi de aslında faizlerin yükselmesi ve mortgage'da bu 2007'deki senaryoda Lehman'ın batması da zaten mortgage bazlı tahvillerin ve kredi risk değerlemelerinin zarar görmesi kaynaklı olmuştu. Şimdi de aynı bu problem önümüzdeki dönem çıkabilir ve bu sadece konutta değil ticari gayrimenkullerde de çıkabilir. Çünkü aynı zamanda ticari gayrimenkullerde biliyorsunuz bu Covid sonrasında özellikle uzaktan çalışmayı daha çok yaygınlaştığı için ticari gayrimenkullere de talep de daha az oldu diye görülüyor bizim yani dünyada gördüğümüz. Dolayısıyla ben bu faiz artışının hem ticari gayrimenkullerde hem de konut kredilerinden dolayı tekrar devamını beklerim ama tabii ki şu gün şu saat diye değil ama bunun henüz bittiğini göremedik. Çünkü bittiğini ne zaman göreceğiz? Bence artık Fed tamam faiz artırımlarını bıraktı. 0,25, 0,50 işte ne kadar yapacaksa. Artık Fed de bu kadar yeter dediği anda ortalık sakinleşmeye başlayacaktır. Ama şu an için henüz çok bu geçen haftaki bankacılık krizinin devamı şeklinde bir geçici yatışma var ama bunun ne zaman biteceğini şu anda ben şahsen göremiyorum. Çünkü dediğim gibi bu Batı ülkelerindeki bankalar bu tip faiz artışlarına çok alışık değil. Türk bankaları alışık. Çünkü biz zaten biliyorsunuz hep enflasyon ortamında ve bu tip faiz artışlarına ve bu tip çalkantılara alışık bir piyasayız. Ama Batı bankaları geçenki programda da söylemiştim. Bu faiz artışı oransal olarak aslında Fed'in yaptığı en büyük artış. Yani 3 yıl önce 0,025 aralığından şimdi 4,75 aralığı. Oransal baktığınızda en yüksek artışı yapmış oldu. Nominal değil. Dolayısıyla bu tip artışların banka bilançolarındaki tahribatı kaçınılmazdır. Bu dolayısıyla siz 0,025 aralığında faizlerden siz tabii geceli bu Fed faizi. Yani o dönemdeki tahvil aldıysanız ki tabii ki Fed faizi düşük olduğunda 10 yıllık faizde 5 yıllık faize düşük oluyor. Burada bilançonuza aldığınızda faizler 4,75-5 aralığına çıktığında sizin bilançonuzda oldukça yüksek bir tahribat yapıyor. Dolayısıyla ben Fed'in artırmaya devam ettiği sürece bu tip şeyleri her zaman beklemek lazım. Yani Amerika'da olmaz, İngiltere'de olmaz, Avrupa'nın güneyinde mutlaka. Bir de bu banka bilançoları sanayi şirketleri gibi değildir. Yani kriz gelene kadar zaten krizin geldiğini bilmiyorsunuz. Çünkü kriz işte bu mesela şey bakın Silicon Valley Bank'ta. Silicon Valley Bank'ta birkaç günde olan şey gelene kadar bilemediğiniz bir şey. Çünkü bu bank run dediğimiz bankalara hücum şeklinde olduğunda zaten en sağlam banka bile psikolojik olarak etkileniyor. Bakın Credit Suisse'in satılması da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde oldu. Dolayısıyla bunun ben Fed'in faiz artışına devam ettiği sürece bu tip olayların devam edeceğini ama ne zaman zamanlaması söyleyeyim ama henüz sonuna gelmediğini düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir de şimdi bizim tarafa gelelim. İkinci sorum da oradan aslında. Borsa İstanbul epey keyifsiz gidiyor işte son birkaç haftadır. Bu hafta da işlem hacminin çok düştüğünü gördük Bilal Bey. Siz de zaten burada aktif olarak yer aldığınız için bizlerden çok daha iyi biliyorsunuzdur. İşte günlük 50 milyar liralara ancak ulaşabiliyor. Burada bir de hani şöyle de bir söylem var, kur da yükseliyor bir yandan, 19-16'lara kadar çıktı. Hani hükümetin baskılıyor olmasına rağmen böyle her gün bir kuruş bir kuruş artan bir kurdan bahsediyoruz. Acaba Borsa İstanbul'dan yatırımlarını likide çevirip buradan dolara geçiş mi var? Hani bu soru işareti var benim kafamda. Hani siz burada bir işlem yapan portföy yöneticisi olarak Borsa İstanbul'u seçimlere kadar nasıl görüyorsunuz?
Şimdi bizde Borsa İstanbul'daki aslında son bir aydaki, bir ay demeyeyim de depremden sonraki olay aslında tamamen kamu kaynaklı. Alımların çok büyük çoğunluğu zaten kamu kaynaklı. Varlık fonu da Ziraat Bankası üzerinden alıma geliyor. Ziraat Yatırım üzerinden alıma geliyor. Ve BEFAS yani bireysel emeklilik fonlarının alımı bu şeyden sonra Şubat'taki depremden sonra. Dolayısıyla piyasadaki en büyük alıcı piyasa yapıcısı diyelim kamu. Dolayısıyla şimdi ben aslında şunu sormak lazım. Doğru mu yaptı veya zamanlaması doğru mu yaptı diye düşünmek lazım. Çünkü kamunun aslında bence şu andaki alımı tamamen seçime yönelik diye düşünüyorum ben. Neden seçime yönelik? Çünkü sonuçta önümüzdeki işte iki ay içinde seçim olacak. Ekonomi yönetimi büyük ihtimalle hem döviz bazında hem de borsaya baktığımızda borsada çok fazla hisselerin düşmesini istemiyor bir. İkincisi doların da çok fazla artmasını istemiyor. Neden? Çünkü bunlar psikolojik etki yaratıyor yatırımcı üzerinde. Çünkü bizim borsada aşağı yukarı 4 milyon 250 bin yatırımcı var. 4 milyon 250 bin yatırımcı aslında 4 milyon 250 bin oy demektir. Aileleriyle birlikte çok daha büyük bir oy potansiyeli demektir. Şimdi bunların seçime giderken borçların düşük seviyelerde olması bu insanların moralini bozacağını düşünerek bence ekonomi yönetimi bunun desteklenmesini sağlıyor. İşte varlık fonu aracılığıyla ve BEFAS'taki bu hisse oranlarını yükseltme vasıtasıyla. Çünkü dediğim gibi psikolojik bir etki yaratacaktır. Yani borçların düşük olarak endeksin daha düşük seviyelerde seçime gidilmesi negatif bir psikoloji sağlayacaktır. Aynı zamanda dolara baktığımızda da doların da böyle her gün ufak ufak gitmesi, ben geçen programda da söyledim, doların bu seviyelerde olması hangi iktidar gelirse gelsin çok sürdürülebilir değil. Neden değil? Son 12 aylık cari açık aşağı yukarı 53 milyar dolar. Şimdi ekonomi yönetimi şöyle bir tezi var. İşte altın ve petrol hariç cari fazla veriyoruz diyor. Altın ve petrol hariç cari fazla verme argümanı bana göre doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Çünkü altın artı petrol cari fazla verme argümanının kendisi bence doğru değil. Çünkü petrol dediğiniz siz zaten ithal ediyorsunuz ve yakıyorsunuz. Yani petrol ve petrol ürünleri diyelim. Gaz, doğal gaz ve petrol. Şimdi siz cari açık veya cari fazlayı aslında sadece altın hariç tutarak bakabilmeniz lazım. Neden? Çünkü altını bugün ithal edersiniz ki son 12 aylık aşağı yukarı 20 küsür milyar dolarlık altın ithalatı var. Ama petrolü bunun içine katarsanız ben çok doğru bulmam. Çünkü petrolü zaten alıyorsunuz ve yakıyorsunuz. Yani hem şeylerde kullandığınız bir şey. Ama altın öyle değil. Altını 20 milyar dolarlık altını bu yıl alırsınız. Altın kaybolan bir şey değil. Seneye şartlar düzelir. Tekrar satarsınız. Yani sonuçta size bir kaybolan bir şey değildir. Ama petrol öyle değil. Çünkü ekonomi yönetiminin söylediği biz cari eğer altın ve petrol harici cari fazla veriyoruz diye bir söylem var. Bence hiç doğru bir mantık değil. Çünkü sadece altın bazında altın hariç fazla veriyoruz demesi, eğer veriyorsak, ki vermiyoruz şu anda da. Dolayısıyla ben buradan dolara gelirsek, yani 53 milyar dolar cari açık veren bir ülkenin kurunun hangi iktidar gelirse gelsin, yani 14 Mayıs'ta iktidar ister değişsin ister değişmesin, ister Cumhur İttifakı gelsin ister Millet İttifakı gelsin, kim gelirse gelsin, ben dolar kurunun bu seviyelerde kalmasını çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Sağlıklı da değil zaten. Çünkü siz 53 milyar dolar cari açık verdiğiniz bir ülkede dolar kurunun otomatik olarak yukarı gitmesi lazım. Seviye olarak söylemiyorum ne kadar gidebilir ama sonuçta, çünkü enflasyonu yaratan da bu cari açıktır. Şu anda aynı şekilde burada da bence aynı hisse senetlerde söylediğim gibi olay sadece seçime girerken yatırımcıların daha böyle sakin bir şekilde seçine gitmesi, yani morallerini bozmamak için bence ekonomi yönetiminden buraya müdahale var. Zaten herkesin gördüğü, özellikle Merkez Bankası tarafından buraya müdahale var. Yüksek bir kurla seçime girip de yatırımcıların moralini bozmasın diye maalesef böyle bir müdahale var. Ama bu müdahale eninde sonunda yani siz istediğiniz kadar bastırın, 53 milyar dolarlık cari açığı olan bir ülkenin kurunu uzun süre bastıramazsınız. Yani taşıma suyla değirmen dönmeyecektir. Bir müddet sonra o dengeler yerine oturacaktır. Tabii ki seçimden sonra diyorum, çünkü aynı şeyi geçmiş senelerde de olmuştu. Seçime giden hükümetler genelde bu tip şeyleri yapıyorlar. Yatırımcıların moralini bozmamak için, daha böyle toz pembe göstermek için. Ama tabii seçimden sonra, seçim geçtiği için artık herkes kendi denge seviyesine geliyor her şey. Kurda olsun, borsada olsun.
Evet. Peki Bilal Bey, şimdi izleyicilerimizin en merak ettiği soru biz ne yapalım sorusu. Biz de bir fon yöneticisi olarak size sormak istiyoruz. Yatırımcılarımızın önümüzdeki dönemde varlık dağılımları nasıl olmalı? Yani portföylerindeki, tabii ki herkesin risk algısına göre değişir ama siz belki hani bir risk algısı yüksek de düşük yatırımcılar için söyleyebilirsiniz. Buradaki varlık dağılımı nasıl olmalı ve fonlar, bunlara eşlenecek olan fonlar neler olabilir?
Şimdi ben Türkiye bazında baktığımda bir kere şu anda yurt dışı piyasalar çok ucuz görünmüyor zaten. Yani Amerikan borsaları, Avrupa borsaları çok ucuz görünmüyor. Bunun sebebi de faiz artışının hala sürecek olma ihtimali bence. Yani orada o kaynakla faizlerin yükseldiği ortamda borsaların çok fazla yükselmesi beklenemez. Ama Türkiye bazında bakarsak, Türkiye'de bence yatırım yapabilecek iki tane cazip, önümüzdeki dönem için cazip bir şey, enstrüman. Bir hisse senedi fonları diyebilirim. Profesyonel yatırımcı zaten hisse senedini kendisi seçer. Hangi hisseyi alacağını zaten o hesaplar bilir. Ama profesyonel olmayan yatırımcı bence hisse senedi fonlarına gelebilir, risk seviyorsa. Risk sevmeyen yatırımcının da yapabileceği şey bence Eurobond fonlarına gitmesi. Bu Eurobond fonları da tabii ki dediğim gibi, eğer profesyonel bir yatırımcı zaten kendisi Eurobond'un kendisini alabilir. Ama profesyonel olmayan borsacıların, daha doğrusu yatırımcıların, bence Eurobond fonları alabilirler. Çünkü Eurobond faizleri Türkiye'de hala %9'un üzerinde ve Türkiye'deki bu faizi hiçbir Amerika'da, Avrupa'da hiçbir ülkede alamazlar. Tabii ki bizim gibi bir ekonomisi olan bir ülkede alamazlar. Onun için ben iki tane alternatif söylüyorum Türkiye için. Risk seviyorlarsa yatırım fonları aracılığıyla, ama hisse senedi yatırım fonları. Çünkü diğerleri altındır, işte bu tematik fonları hiç çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü ben altın gibi, işte emtia gibi fonların şu anda önermiyorum. Ben altını da yatırım aracı olarak önermiyorum. Ama dediğim gibi hisse senedi risk sevmiyorlarsa o zaman Eurobond. Çünkü Eurobond dediğiniz %9 faizi bugün Amerikan faizlerinin bu seviyede olsa bile yine de Türkiye'de dolar bazında çok yüksek bir faiz var. %9 faizi yani hiçbir yerde bulamazlar. Bence ikisi arasında seçenek yapmaları lazım veya sepet yapmaları lazım. Yani sonuçta yatırabileceğiniz çok da fazla enstrüman yok Türkiye'de. Tahvil bono dediğiniz gibi zaten çok da fazla bir reel getirisi olmayan bir şey. Dolayısıyla reel getirisi olmayan yatırım aracına zaten yatırım aracı denmez. Dolayısıyla ya hisse senedi fonu ya da Eurobond fonu diye özetleyebiliriz. İkisi de artırmak için yatırımlar.
Evet, sizin de yönettiğiniz bir hisse senedi fonu var, değil mi?
Evet. Benim yönettiğim hisse senedi fonu NHY diye bir fonumuz. Neo Portföy Hisse Senedi Fonu. Yani tabii yatırımcılar incelesinler. Mesela NHY Hisse Senedi Fonu şu anda yılbaşından itibaren birinci, getiri olarak birinci. Artı borsa düştüğü halde fonumuz bugün itibaren 4,8 getirmişti. Yani yatırımcıların yapabileceği bu fonları karşılaştırıp kendi kategorilerinde, mesela benimki NHY, başkasını yani Tefas'ta karşılaştırabiliyor zaten. Şeyler var, internette bulabilirler. Tefas'ta karşılaştırma ölçütleri var veya sizin iyi gelir platformunda karşılaştırma ölçütleri var. Karşılaştırabilirler. Dolayısıyla bence burada en yatırım dediğimizde yapabilecekleri şey bence hisse senetleri fonları. Dedim ki ben NHY'yi yönetiyorum ama diğer 80 küsür tane benim rakibim var. Onlar da başka fonları yönetiyorlar. Yani yatırımcıların bunları karşılaştırıp zaman zaman değiştirip, ama şöyle değiştirip, yani performansı iyi olan fonu alıp, bazen mesela bakıyorsunuz yani bütün hisse senedi fonlarının performansı da aynı değil. Yani sonuçta iyisini seçip bunlara yatırım yapmaları. Ben özellikle küçük yatırımcı hisse senedi almalarını tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü küçük yatırımcı hangi hisse senedi alacağını veya aldığı hisse senedi ne zaman satacağını bilemiyor. Bizim borsada 500'e yakın hisse senedi var ve bu 500'e yakın hisse senedinin bana göre 400'e yakını pahalı zaten. Ama bizim küçük yatırımcı da maalesef sosyal medyadan duyduğu, sağdan soldan duyduğu, tüyo dediğimiz şeylerle hisse senedi alıyor. Borsaya bakın, temel analiz yaptığınızda bazen 80 FK'lı, 100 FK'lı şirketler var borsada. Ama küçük şirket olsun, ama orta ölçekli şirket olsun ve küçük yatırımcı eğer ne kadar çok bu sosyal medyada adı geçiyorsa veya birileri sosyal medyadan öneriyorsa gidip o hisseyi alıyor. Sonra da zarar ettik diye şikayet ediyor. Yani siz şimdi bir takım elbise almak için 10 tane mağaza geziyorsunuz kendinize alışveriş yapmak için. Ama hisse senedi almak için sosyal medyadan duyduğunuz bir tane hisseyi gidip hemen alıyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir şey. Çünkü bu herhangi bir alışveriş değil ki, bu sonuçta teknik bir şey. Yani hesaplanması, bir şirketin iyiliğiyle ucuzluğu farklı bir şey. Bir şirket iyi olabilir ama pahalıdır. Yani sonuçta benim demek istediğim, küçük yatırımcı dediğimiz, ya yani profesyonel olmayan yatırımcının yapacağı şey hisse senedi değil, hisse senedi fonları almak. Onları da karşılaştırsınlar. Bunun çok karşılaştırma ölçülü, dediğim gibi, sizin platformunuzda da var zaten. Yani hangisi en iyisiyse, hangisi daha gelecek vaat ediyorsa veya geçmiş getirileri çok iyiyse gider onları seçerler. Yani onun için böyle riske girip bir de çok fazla hisse değiştirip böyle alıyorlar, zarar ediyorlar, başka hisse alıyorlar, zarar ediyorlar. Bir bakıyorsunuz zaten para bitmiş. Dolayısıyla bunu çok gördüğümüz için yıllardır, onun için ben hep profesyonel yönetime bırakmalarını ve hisse senedi yatırım fonlarına yönelmelerini tavsiye ederim.
Bilal Bey, çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok sağ olun.
Rica ederim. İyi akşamlar.
Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize güzel bir hafta. Hoşça kalın.